Ayrım 20.
2 yıl içerisinde zamanla ilgili sorunlar nedeniyle 25 çifte danışma verebildik. Bu çiftlerin yaş ortalamaları kadınlarda 28, erkeklerde 31'di. Çiftlerden 3'ü evli değildi. Evlenme planları vardı. Çiftlerin biri hariç hepsi çocuksuz veya tek çocuklu idi. Bir çift 2 çocukluydu. Konu ilişki olduğunda danışma sırasında bizleri zorlayan konulardan biri çiftlerin çok hızlı sonuç almak istemeleri, kendilerini hakim karşısında gibi hissetmeleri ve haksızı saptamaya yönelik algıları oldu. Biraz önce saydığım işlevselliği bozan 5 alanla ilgili sorunlar başvuru nedenlerini oluşturdu. Eşlerden birinin evlilik dışı ilişkisinin olması, diğer tarafın bunu önemli bulmadığını söylemesine karşın terapiyi engelleyen faktör oldu. Danışma verdiğimiz çiftlerin yüksek öğrenim düzeyine sahip olması ve ekonomik anlamda Türkiye genelinin üzerinde olması nedeniyle saptamalarımı genelleyemiyorum. Ancak yine de bize bazı ipuçları verebilir. Örneğin, kadınların ekonomik durumlarının iyi olması boşanmayı daha kolay dillendirmelerine yol açmıştır. İki çiftin başvurusunda kadın olanların talebi kolayca boşanma ve erkeklerin bu konuda konuşarak uzlaşmalarını sağlamak olmuştur. Çocuk sayısının azlığı veya hiç çocuk olmaması da boşanma konusunun daha kolay gündeme gelmesini sağlamıştır. Geniş aile ile ilgili sorunlar ilk görüşmelerde belirgin olmasına karşın daha sonraki görüşmelerde ailelerle ilgili sorun yaşanmasa da ilişkilerin sorunlu olduğunu belirtmişlerdir. Danışma verdiğimiz çiftlerin geniş aile olarak yaşamamaları bunu sağlıyor olabilir. Ancak evlilik sırasında edinilen malların resmiyette sadece erkeğin görülmesi kadın tarafından güvence eksikliği olarak nitelenebiliyor. Evlilik ya da birliktelik süre olarak eskidikçe çiftler birbirlerinin düşüncelerini tahmin edebilme, olaylar karşısında davranışlarını, tepkilerini sezebilme yeteneği kazanıyorlar. Bu çok olumlu bile görünse çiftlerin onun her şeyini bilirim tarzında genellemeler yapmalarına yol açmakta ve yanlış algılar doğru kabul edildiği için bunu doğrulatmaya da gerek görmemeleriyle sonuçlanmaktadır. Evlilik ve boşanmayı birlikte ele aldığımızda boşanma talebiyle mahkemeye başvurulması ardından danışma verenlerin rolleri ne olacak gibi bazı sorunların çözümüyle ilgili tartışmamız da devam etmektedir. Evlilik danışması. Aliye Mavili Aktaş. Giriş. Bu çalışmada aile danışmasının evlilik danışması terapisi temel unsurları ve danışma süreci içinde yaşananlar üzerinde durulacaktır. Her şeyden önce belirtmeliyim ki günümüzde aile ve evlilik kurumunun profesyonel mesleki yardıma daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Gerek psikiyatri kurumları, özel veya kamu, gerekse sosyal hizmet kurumları, aile danışma merkezleri ve benzeri mesleki müdahale sürecini ve yöntemlerini bununla ilgili etik ilkeleri netleştirmek ihtiyacındadır. Her şeyden önce doğru ya da yanlışlar değil, işlerine sinen, kendilerine uygun çözüm yolları bulmalarında yardımcı olmakla sorumludur. Bu çalışmada öncelikle ailenin içinde bulunduğu yapısal ve dinamik özellikler ve ailenin temel fonksiyonları özetlenmiştir. Daha sonra aile tedavisi genel olarak ele alınarak iki boyutlu olarak incelenmiştir. Aile danışma sürecinin ilk aşamasında teşhis tartışılmıştır. İkinci bölümde de çatışmalı evliliklerdeki danışma süreci ele alınmıştır. Hemen belirtmeliyim ki konuyla ilgili uygulamalı ve kuramsal çalışmalarda farklı modeller vardır. Buradaki modelin de ülkemiz koşullarında uygun bir model olarak değerlendirileceğini umuyorum. Ancak bu modellerin hepsi değerlendirmeye açıktır. 1. Ailenin dinamik ve yapısal özellikleri. Türk toplumu ve ailesinin temelindeki insan ilişkilerine yönelik egemen değerler, yakınlık, sadakat, karşılıklılık, bağlılık ve dayanışma olarak belirlenmektedir. Bu özellik ailenin iç içe ya da kaynaşmış olduğunu göstermektedir. Bu aileler bir yere ait olmayı, özerkliğe yeğleyen, bağımlı duyguyla mantığı ayırmayan, yakınlarından çok şeyler bekleyip duygusal tepkiler gösterebilen kişiler olarak görülürler. Türk ailesinin ilginç bir özelliği bu aşırı iç içelik yanı sıra çok yapılandırılmış bir düzeni de vardır. Bu durumda aile üyelerinin, sitenin ve sorumlulukları normatif sistem tarafından belirlenmiştir. Ancak Normatif beklentilerin duygu ve davranışları yönlendirmediği ya da yetmediği durumlarda aile üyeleri aşırı iççeliğe ya da kaynaşmışlığa da yönelerek bireysel benliklerini grup benliği içinde yok edebilirler. Gerçekte geleneksel ailede ayrılmışlık ve kaynaşmışlık alanları epeyce belirgindir. Eşler arasında cinsel rol ayrımı oldukça belirgin olup duygusal ifade ve iletişimde sınırlılıklar vardır. Bu durumda eşlerin birbiriyle iç içe olmaları durumunda geniş aileleriyle iç içeliğe görmek mümkündür. Çekirdek aile sınırlı bir bütün olmaktan ziyade geniş aile sisteminin içine yerleşmiş, ondan ayrışmamış bir yapı arz eder. Evlilik kuruluşu iki ailenin arasında bir bağ olarak görüldükçe eşler bağlılıklarını kendi öz ailelerinden, kendi kurdukları anlayış aktarmakla güçlük çekebilirler. Ancak bu durum her zaman için sorun yaratmaz. Kendi ailesiyle ilgisini iş ve konut açısından sürdürmek durumunda olan erkek için bu sorun yaratmaz. Ancak kendi annesini yanında bulamayan kadın bu bağımlılığını çocuğuna yöneltebilir. Sonuç olarak günümüzde ailesinin normlarla beslenen rol ve yetki dağılımları açısından belirgin ve ayrışmış bir yapıya sahiptir. Ancak normatif beklentilerin dışına çıkan duygusal ilişkiler ve kişisel beklentiler açısından sınırları belli olmayan ayrışmamış benlikler arası kaynaşmaya müsait bir yapısı vardır. Bu noktada normların aile ilişkilerini düzenlemesi durumunda aile içi ilişkilerde sorun olmayabilir, kadın ve erkek çocuk için. Ancak kültürel normlar cinsiyet ve kuşaklar arası sınırlara ilişkin. Zayıfladıkça benimsenme açısından ortaya çıkan boşluk aile içinde çatışma alanları yaratabilir. Bu durumun patolojiye neden olma durumları her zaman kesin değildir. Kendine özgü nedenlerle normları benimsemeyen ve uymayan aileler bu durumla ilgili net ise sorun olmayabilir. Ancak sosyal değişmenin kurbanı olan, normların sağladığı sınırlardan yoksun olan ailelerde temel ayrışım kaynağı ortadan kalktığı için bireyler kendilerine düşen görevleri yerine getiremeyebilirler. Bu durumdaki aileler ansızın kuralları açık bir oyunla karşı karşıya kalırlar. Hangi yeni kuralları işleteceklerini de bilmedikleri gibi bu kurallarla ilgili alışveriş ve iletişim becerilerini de geliştirememişlerdir. Sonuç olarak günümüzdeki ailelerin hepsinde her ne kadar yapısal sorunlar ya da semitomatik yoksa da otorite, güç ve statü ilişkilerinde aşırıya varabilen bir bulanıklık ve hızlı değişim söz konusudur. Aynı zamanda duygusal bağlılık, yeni bütünlük oranı da epey yüksek. Aile üyeleri her yeni durumda yeni çözümler üretmek için iletişim ve pazarlığa girmeleri gerekebilir. İç içeliğin yoğun olması durumunda çatışma alanlarının fazla olması gerekebilir. 1.2 Ailenin fonksiyonları. Aile temel bir sosyal grup olarak temel fonksiyona sahiptir. Bunlar şu şekilde özetlenebilmektedir. 1. Aileyi oluşturan bireylerden en az bir çift arasında toplumun onayladığı bir seks ilişkisi sağlar. Birey kendi kendine yeterli bütünüyle bağımsız bir varlık değildir. Bireyin kişiliği diğerlerinin yardımıyla gelişmektedir. Birey tabiatı gereği çeşitli ihtiyaçlarını yardımlaşma ve işbirliği ile karşılayabilen sosyal bir varlıktır. Bireyin bu tam olmayışı kavramı bizi iki cinsin bir araya gelmesine götürmektedir. Gerçekte kadın ve erkek birbirine muhtaç varlıklardır. Kadın ve erkek tabiatı gereği birbirinin eşi olmakla beraber kişiliklerinin tamamlanması için birlik içinde bir araya gelip birbirleriyle bağlanabilirler. Karşı cins farklı fonksiyonlarıyla birbirlerinin kişiliklerini tamamlayan bir özelliğe de sahiptir. Bu fonksiyonlar arasında en önemlisi üremeyi temin eden kadını ve erkeği bir arada tutan cinsel arzuların tatminidir. 2. Aile ekonomik işbirliğinin ve iş bölümünün sürdüğü uygun bir ortamdır. Çeşitli toplumlarda değişik biçimlerde ortaya çıkan bu işbirliği eşleri birbirine bağlanmakla kalmaz, toplumun devamını sağlayan neslin bakılıp büyütülmesini sağlar. 3. Yeni doğan çocuğun potansiyelinin geliştirilmesi, eğitimi ve yetiştirilmesi ana babanın çocuklarına eğitim ve geliştirme fonksiyonuyla ilgilidir. 4. Aile yetişmekte olan bireye içinde yaşadığı toplumun kültürel mirası ve değer sistemini aktarmakla da sorumludur. Günümüz ailesi bu fonksiyonunu diğer sosyalleştirici kurumlarla paylaşarak yürütür. Kitle iletişim araçları, okul ve okul öncesi eğitim kurumları, arkadaş ve olan grupları, referans grupları ailenin fonksiyonlarını destekleyici unsurlardır. 2. Aile tedavisi ya da danışması. Aile tedavisinde, sağ altımı, bugüne değin yapılan çalışmalarda psibanalitik kuram önemli bir destek kaynağı oluşturmaktadır. Bu alanda en sık kullanılan psikiyatri çalışmalarında temel ilke gerilime neden olan duygusal gerilimin ve kişiler arası güçlerin çatışmasının ortadan kaldırılmasıyla sağlatımın mümkün olacağı ifade edilmektedir. Gerçekte duygusal gerilme neden olan unsur akıl ve duygular arasındaki çatışmadır. Bowen çalışmalarında bireyin iki beni olduğunu, bu benlerden biri tutarlı ben, dış etkilere karşı dayanıklı olduğunu, bunun yanı sıra yalancı benin ise daha dayanıksız olduğunu ifade etmektedir. Bazı kişiler yabancı benlerine yıllar boyu egemen olmayı başardıkları halde bazıları başaramazlar ve duygusal olan akla egemen olur. Amerikan psikiyatrisine göre ikili ilişki değersizdir. Üçlü ilişki daha dengelidir. Yani ana baba çocuk denge için zorunludur. Ancak Bowen bu açıklamasını yaparken Freud'un Oedipal döneme dayandırdığı üçgeni kastetmediğini özellikle vurguluyor. Ona göre ana baba çocuk üçgeninde dengeyi bozan iki temel süreç vardır. Coşkusal gerginlik ve yalancı benin egemen olması. Bu durumda akıl devreden çıkmış ve bireyler birbirlerine sadece gergin duygu ve coşkularını yansıtmaya başlamışlardır. Yani savaş başlamıştır. Amerikan aile tedavisine yönelik psikiyatrinin özünde temel prensip bu otomatik işleyişi durdurmak, aklı egemen kılmaktır. Bu noktada bile tedavicisi şeytan kovucu olarak adlandırıldığı durumlar vardır. Karı kocayı karşısına alarak pasif ve yansız bir tutumla seanslar içinde çiftin birbirlerine karşı geliştirdikleri olumsuz duyguları kendilerini göstermeye çalışmaktadır. Bu tür yaklaşım aile üyelerinin birbirlerine yönelik saldırgan ve suçlayıcı tutumunu değiştirerek gerilimi azaltıp aile içi dengenin yeniden kurulmasını sağlamaktadır. Ancak bu noktada tedavi sürecinde gerginliğin düzeyini düşürmek tek başına yeterli midir? Sorusu her zaman için göz önünde bulundurulmak durumundadır. Çünkü açık ve sıcak tartışmaların geçmesi demek her şeyin düzene girmesi anlamına gelmemelidir. İçten içe yaşanan soğuk savaş çatışmanın devam ettiğinin ve ne zaman ve biçimde karşımıza çıkacağının da belirsizliğine işaret eden bir yapı arz edebilir. Çünkü ataerkil bir ailede sosyalleşmiş otoriteden bir eş, koca olma ihtimali yüksektir. Bencilliğine egemen olup özveride bulunabilecek midir? İşte ailenin tedavisi ve iyileşmesi bu soruların aydınlatılmasıyla da yakından ilgilidir. Ya da itaatkarlıkta örtüşmüş ya da tanımlanan bir birey, kadın olma ihtimali daha yoğun, sinsi ve öç alıcı faaliyet ve davranışlarına devam ederken gerçek bir sağ altımdan ya da tedaviden söz etmek mümkün mü? Evlilik ilişkilerinde adeta süs bitkisi gibi yetiştirilen, korunan, kollanan ama baskılanan bir kişinin kaktüse dönüşmesi de mümkündür. 2-1 Ailenin teşhisinde sosyolojik ve psikoanalitik kavramlar. Aile teşhisinde sosyolojik ve psikoanalitik bakış açısının birleştirilmesinin gereği üzerinde durmak istiyorum. Sosyolojik yaklaşımda aile üyelerinin etkileşim kalıpları, küçük grup analizi, role teorisi güvenli bir bakış açısı sağlayabilir. Bu noktada aile yaşantısı sürecinde tek bir bireyin içsel çatışmalarını ele alarak bu bütünlüğü sağlamanın güçlüğü ortadadır. Çünkü aile tedavisinde psikiyatrist veya sosyal hizmet uzmanlarının tek bir kişiyi ele alarak iyileştirmek üzere verdikleri çaba, zaman içinde diğer üyeler ve grup dinamikleri, ailenin etkileşim kalıpları ve rol dağılımı göz önüne alınmadığında ailenin dağılmasına neden olabilir. Aile teşhisinde ilişkilerin çok boyutluluğu 3 ana alt sistem olarak sınıflanabilir. 1. Evlilik, eşler arası iletişim sistemi. 2. Ebeveyn-çocuk iletişim sistemi. 3. Kardeşler veya çocuklar arasında iletişim sistemi. Bu 3 alt sistem etkileşim kalıplarının çokluğundan oluşmuştur. Karı koca, ana baba, çocuk ve çocuklar arasındaki etkileşim kalıpları sosyolojik bakış açısı içinde aileyle ilgili önemli bir teşhis kavramsallaştırması da ailenin çeşitli gelişim aşamalarıyla ilgili küçük bir sosyal organizasyon olması temeline dayanır. Sosyologlar ailenin yaşam döngüsü üzerinde sosyal hizmet uzmanları da ailenin farklı gelişim dönemlerinde karşılaştıkları yaşam görevleri üzerinde konsantre olur. olur. Bu noktada birbirleriyle ilişkili çeşitli aşamalardan söz etmek gerekir. Birinci aşamada aile yaşam döngüsünde karı kocadan kendi çekirdek ailesinden farklı, kendi aile formlarını oluşturma aşaması içinde oldukları aşamadır. İkinci aşamada çocuk yetiştirme ve eğitme ile ilgili görev ve sorumlulukların yer aldığı aşama. Üçüncü aşamada çocukların evden ayrıldığı, eşlerin yeniden başlangıçtaki karı koca haline döndükleri aşamadır. Bu aşamaların her birisinde birbirini tamamlayan ve iki temel amacın varlığından söz etmek gerekir. Şimdiki içinde bulunan andan hoşnut olma ve gelecek için hazırlanma. Aile yaşam döngüsünün her aşamasında evlilik ilişkisinin seks, ekonomik alan ve güçlendirici ego fonksiyonu yeniden ele alınarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu alanların yoğunluğu ve içeriği her bir aşamada farklı farklıdır. Tablo 1. Bu boyutlardaki etkileşim kalıplarını ve bunların her bir aşamadaki farklı özelliklerini göstermektedir. Tablodan da görüleceği üzere her bir aşama ailenin kriz dönemlerinde farklı geçiş ve etkileşim özellikleri gösterir ve aile yardımı ve tedavisi bu özellikleri göz önünde bulundurması gerekir. Evlilik yaşam döngüsü içinde farklı aşamalardaki etkileşim kalıpları. Bütünleştirici destek ihtiyacı, çocuk doğmadan önceki evlilik ilişkisi, evlilikte çocuk yetiştirme fonksiyonu, çocukların ayrılması durumunda evliliğin fonksiyonu, yeniden ikili yaşam ve fonksiyonu, bireyler arası etkileşimin yeniden yapılandırılması. 1. Ebeveynlerin yerine birbirleriyle ilgili yakınlaşma, istek ve ihtiyacı. 2. Patolojik olmayan düzeyde kendi yaş ve durumlarına yönelik içgörü kazanma. 3. Birbirlerine ilgi ve güven duyma. 4. Ortak ilgilerin paylaşımı ile ilgili güven. 1. Eşlerin çocuklarla ilgili yakın işbirliği sağlayacakları bir alan oluşturmaları, 2. Çocuklarla ilgili sorumlulukları ve ilişkileri doğrultusunda bireysel özgürlüklerin sınırlanması ve bununla ilgili ortak bir zemin oluşturma, 3. Birbirlerine ilgi ve destek gösterme, 4. Çocuklar ve günlük yaşamla ilgili ortak bir alan paylaşma ve bununla ilgili güven duygusu. 1. Çocukların ayrılması dışında diğer duygulara ve birbirleriyle ilişkilere yeniden uyum. 2. Çocukların ayrılmasıyla ilgili eşlerin birbirine destek vermeleri. 3. Birbirlerine gösterdikleri ilgi ve destekle ilgili güven duymaları. 4. Çocukların ayrılması sonucunda ortaya çıkan ortak ya da ayrı günlük aktivitelerle ilgili yeni uyum ve bunları paylaşmaları. 1. Eşlerden birinin kaybı durumunda yeni uyaran ve uyum kapasitelerinin desteklenmesi ve uyumunun devamlılığı. 2. Patolojik olmayan gerilmenin ortaya çıkmasına izin verme. 3. Yeni ilgi ve bakımla ilgili güvenlik ihtiyaçlarında değişiklik. 4. Eşin kaybı ile ortaya çıkan ortak ilgilerin azalmasına izin verme. Seksüel alan. 1. Biyolojik tamamlamada uyumun devamı. 2. Deneyimin sosyal kabulü. 3. Sosyal kabule çiftlerin etkisi. 4. Eşlerin kendini yeniden üretme konusunda birbirine destek ve ön bilgi taahhüdü. 1. Biyolojik tamamlanmada daha büyük uyum. 2. Deneyimin sosyal kabulü. 3. Sosyal kabule çiftlerin etkisi. 4. Üreme yoluyla kendini gerçekleştirme. 1. Eşlere karşı cinsteki çocukların cinsiyet gelişimlerini sağlamaya ilişkin destek. 2. Yaşantı ve deneyimlerin sosyal olarak kabulü. 3. Sosyal kabule çiftlerin etkisi. 4. Ailenin büyümesi, torun sahibi olma. 1. Psikolojik yaşlanmaya bağlı olarak desteklerin azalması. 2. Deneyimlerin sosyal olarak kabulü. 3. Deneyimlerin kabulüne eşlerin etkisi. 4. Kendi çocuklarının da çocuk sahibi olma gerçeği. Ekonomik alan. 1. Eşin iş yaşamına katılımı sonucunda ev içi ve ev dışı işlerin dağılımı konusunda anlaşma. 2. Ev içindeki ortak yaşantıyla ilgili görev alanlarının eşler arasında paylaşımı. 3. Kadının kazanma gücü aracılığıyla ekonomik güvenliğinin sağlanması. 1. Çocuk yetiştirmeyle ilgili olarak yeni görev dağılımı. 2. Ev içindeki ortak yaşantı alanlarının paylaşımı. 3. Çocukların bakım ve yetiştirilmesiyle ilgili ekonomik harcamaların paylaşımı. 1. Görev dağılımında yeni değişikliklerin yapılması. 2. Ev içinde çocuklar olmaksızın yeni ortak alanların paylaşımı. 3. Çocukların yetiştirilmesiyle ilgili ekonomik harcamaların azalması, ekonomik güvenliğin artması, yeni ortak ilgilerin oluşturulması. 1. Emekliliğe hazırlık ve yeni görev dağılımı. 2. Aile alanının daralmasını kabul. 3. Emeklilik yaşına bağlı olarak yeni iş bulmadaki sorunlar dolayısıyla ekonomik güvenliliklerin azalmasının kabulde yardım. bütünleştirici destek ihtiyacı, çocuk doğmadan önceki evlilik ilişkisi, evlilikte çocuk yetiştirme fonksiyonu, çocukların ayrılması durumunda evliliğin fonksiyonu, yeniden ikili yaşam ve fonksiyonu, ego gücü alanı. 1. Eşlik rollerini öğrenmede yardım. 2. Bireyselliklerini ifade özgürlüğüyle birlikte kimlik duygularının devamına yardım. 3. Sosyal olarak uyumlu savunma sistemlerinin devamı konusunda yardım. 1. Ebeveynlik ve buna bağlı olarak değişen eşlik rolleriyle ilgili yardım. 2. Çocuklarla ilgili sorumluluk ve görevleri karşısında kendi bireyselliklerini ve kimliklerini gerçekleştirme özgürlüklerini destekleme. 3. Sosyal olarak kabul edilebilir savunma ve uyumları konusunda destek. 1. Her iki alanda değişen rollerin öğrenilmesine yardım. 2. Bireyselliklerin ve kimliklerini ifade özgürlüklerinin devamına yardım. 3. Sosyal olarak kabul edilebilir savunma mekanizmalarının azalması ve ölüm arzusuyla ilgili suçluluk duygularına tolerans geliştirmeye yardım. 1. Eşlerden birinin ölümü ve ölümden sonraki yaşama hazırlık değişen eşlik rollerini öğrenmede yardım. 2. Birbirlerinin özgürlükleriyle ilgili bireysellik ve kimliklerinin sürdürülmesine yardım. 3. Sosyal olarak uyumlu savunmalara ek kabul olarak ölüm duygularıyla ilgili suçluluk duyguları tolerans geliştirmeye yardım. Sağlıklı evlilik ilişkisinde evliliğin farklı yaşam döngüsü ve gelişim süreçlerinde eşler arası ilişkinin doyumlu tatminkar olması beklenir. Ancak diğer bireyler arası ilişkide olduğu gibi eşler arasındaki ilişkide de olumsuzluklar yaşanabilir. Söz gelimi eşler kendi ana babalarından psikolojik olarak ayrışarak bireyselliklerin gelişiminde yalan ilişkilerinin sağlanmasında başarısızlığa uğrayıp yardım ihtiyacı içinde olabilirler. Bu arada birbirlerine seksüel açıdan doyum sağlamakta da başarısızlığa uğrayabilirler. Ev içindeki sorumlulukların ve iş dağılımının paylaşımı da başarısızlık kaynağı olabilir. Eşler birbirlerinin savunma sistemlerini de tahrip edebilirler. Bu alanlardaki başarısızlıklar semptomların artmasına neden olabilir. Terapinin her bir çeşidi evli çiftler tedavisine yardım etmektedir. Eşlerin yeni yaş dönemleriyle ilgili birbirlerini kabul ve yakınlıkta başarısızlığa uğramaları, olayın ebeveynleriyle ilgili çözümlenmemiş oedipal bağlarının devam etmesinden kaynaklanmaktadır. Seksüel alandaki başarısızlıkları, mastürbasyon veya teşhircilik gibi ilkel doyum kaynaklarına yönelmeye neden olabilir. Gelişim süreci içinde patolojik olmayan gerilmeyi müsaade etmemek, eşlerin fiziksel ve psikolojik yaşlanmalarına bağlı olarak kendileri hakkında içgörü kazanmalarının da önüne geçen bir unsur olabilir.